Kıymetli dinleyenlerimiz hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz ve bugün de medeniyet coğrafyamıza dair önemli konuları, başlıkları konuşacağız inşallah. Hocam hoş geldiniz, merhaba.
Merhaba İbrahim Bey, hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Evet, önemli bir mevsimin içindeyiz hocam. Böyle başlayalım bugün medeniyet coğrafyamıza. Önümüzdeki günlerde inşallah hem hac mevsimi idrak edilecek hem kurban bayramı idrak edilecek. Ve şu anda hacı adayları da hac mekanlarına yolculuklarını tamamlamış bulunmakta aşağı yukarı. Ve yavaş yavaş da işte hac menasikleri yerine getirilecek, ibadetler yapılacak. Ve inşallah önümüzdeki haftada kurban bayramını idrak ederek Allah'a yakınlaşma vesilesi olan kurbanlarımızı keseceğiz. Bu mevsime dair, medeniyet coğrafyamıza, Müslüman alemine dair, bu mevsimin önemine dair neler söylersiniz?
Evet, hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Bir kurban bayramı arefesinde, bayram öncesi son programımız. Hacılarımız yavaş yavaş Mekke'ye, Arafat'a doğru yönelecekler önümüzdeki günlerde. Haccın merkezi Arafat'tır, Kabe'dir ve orada hakikaten bu dünyada eşitlik, özgürlük, adalet diye söylemler oluyor ya. İşte zenginin, fakirin, doğulunun, batılının, amirin, memurun o kefen benzeri ihramına bürünerek ki Allah nasip etti biz 2017 yılında. Evet. Hacı mevsiminde oradaydık bundan 6 yıl önce. İnsanların hakikaten dünya hayatında eşitlendiği bir noktadır Arafat meydanı. Ve hiçliğinizi, kulluğunuzu, yaradanınıza olan kurbiyetinizi ortaya koymak için oradasınız ve kurban da onun bir göstergesi. Ancak bir de yaşadığımız asra ve şu anda dünyanın bir köşesinde, yani diyelim ki Yemen'de, Afganistan'da, Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Somali'de ve Sahra Altı Afrika'nın birçok Müslüman halklarının yaşadığı coğrafyalarda acaba kurban nasıl karşılanıyor? O insanlar kurbana girerken nasıl bir dünyada yaşıyorlar ama dünyanın geri kalan kısmı, hı hı, yani önce kendimizi, evet, sonra da diyelim ki batının böyle en müreffeh, işte Yeni Zelanda'da, İsveç'te, Kanada'da, Amerika'da, Almanya'daki bir sıradan Adem oğlunun nasıl bir hayat standardı olduğunu ve bu noktaya biz nasıl geldiğimizi, yani İslam'ın izzetinin, İslam'ın hükümranlığının bugün ayaklar altına alınıp tesbihin imamesinin korkmasından kaynaklanan bu durumu düşünmemiz gerekiyor. Hac aslında İslam alimlerinin, siyasetçilerinin gidip orada İslam dünyasıyla ilgili fikir tahtisinde bulunduğu bir merkez de olması gerekiyordu. Yani kitle iletişim araçlarının, internetin olmadığı bir dünya düşünün, bir 100 yıl öncesini, 1000 yıl öncesini. Hı hı. Hacın böyle de bir bütün ümmet coğrafyasıyla ilgili etkileşim sağlamak, haberdar olmak ve hakka kurbiyet için, evet, bir vasıtadır. İnşallah Rabbim kestiğimiz kurbanlarımızı kurbiyet makamına ulaşmamıza vesile kılar. Kurbanı benim şahsen, kişisel olarak söylüyorum, iki önemli anlamı vardır. Birincisi bir kan akıtıp, yani o kurbanı şahsımızda ve ailemizde, çocuklarımızda o hali yaşayabilmek, o kurban etine dokunabilmek, o ritüeli yaşamak. İkincisi de aile büyükleriyle birlikte bir bayram geçirmek. Ama bugün maalesef Türkiye nüfusunun önemli bir kısmı kurbanı, Ramazan'ı bir tatil olarak görüp tatil beldelerinde şu anda %100'e ulaşmış otellerimizdeki dolduk oranı. Anne babayı, büyükleri sadece telefonla arayarak halatır sorulduğu bir noktaya gelmiştir ki bu yönüyle de toplumun bir savrulmasının göstergesi diyoruz. Yani bizim anlayışımıza göre kurban her şeyle o şeyin yaşanmasıdır, büyüklerle bir araya evet. gelmenin. Tabii ki ekonomik sebeplerle bir yerlerde çalışıyordur, zorunlu olarak gelemiyordur. Onlardan bahsetmiyorum. Yani imkansızlıklar. İslam'da hasta olanların yahut da özrü olanların ibadetlerden bile muaf olduğunu görüyoruz. Fakat yani imkanı olduğu halde sıla-i rahim yapmayan, imkanı olduğu halde kurban kesmeyip fakat bu parayla tatil yapan insanların da bizim gönül dünyamızda, medeniyet coğrafyamızdan aslında halkanın dışına doğru savrulduğumuzun bir göstergesidir maalesef.
Maalesef hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Önemli bir gündem başlığıydı haç ve kurban ibadetlerimiz. Gelelim bugüne hocam. Bugün yaşanan sıkıntılara, bugün yaşanan hadiselere. Evet, bir taraftan Müslümanlar tek vücut olup Mekke'de hac ibadetini yaparken, diğer taraftan işte kurbanlarını kesecekten, bir taraftan da göç yolculuğunda kurban olanlar var. Geçen hafta yaşadık, Mora Adası yakınlarında bir göçmen teknesi battı. 700 kişi bulunduğu söyleniyor bu teknede. Alabora oluyor ve batıyor. 100 dolayında kişi kurtarılırken diğerlerinden haber alınamıyor. Böylesine bir acı hadise yaşanıyor. Ve bunda Yunan sahil güvenliğinin büyük sorumluluğu olduğu ifade ediliyor. Ama dünya bunu ne kadar konuştu diyecek olursanız, inanın bir balina kadar konuşulmadı diyebiliriz. İşte son günlerde yaşanan bir başka hadise de Titanic kazını işte turistik olarak ziyarete giden bir Titan denizaltısının kaybolması hadisesi var. Bütün dünya buraya dikkatini çevirmiş durumda. Ülkeler bu birkaç kişi için, bu birkaç zengin için toplanıp odaklanırken, diğer tarafta işte yüzlerce insan denizde boğulabiliyor ama maalesef pek bir değeri olmuyor. Buna dair sizin düşüncelerinizi merak ediyoruz. Buyurun hocam.
Evet, siyaset, Arapça seyis terbiye, at terbiyesi veyahut da yönetme sanatından geliyor. İslam'ın sadece namaz, oruç, hac, zekat gibi ibadete taalluk eden kısımlarının yanı sıra bir de idareye, maslahata yönelik durumu vardır. Yani Müslüman dünyanın gidişatından da sorumludur. Eğer siz bireysel olarak kendinizin zengin olup kurtulmanız veya sadece kendi ülkenizin ayaklar üzerinde durması değil, bütün insanlık aleminin ve İslam dünyasının müreffeh olabilmesi, kaynaklarını akılcı bir şekilde kullanması için de kafa yormamız lazım. Bugün İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan bir dünya düzeninde ülkeler sözde bağımsız olmuş gibi gözüküyor. Mesela 1960 yılının yazında Afrika'nın üçte biri bir anda bağımsızlığını ilan etti deniyor. 1960 yılının yazında.
Evet.
Hepsi de Fransa'dan bağımsızlığını ilan ediyor. Peki bu nasıl oluyor sorusuna gelince, Fransa bakıyor ki burada nüfus artıyor. Bunlara vatandaşlık verse, bunlara Fransa toprağı gibi burasını görse, buranın imarı, inşası, bunların vatandaşlık hakları, parlamentoda temsili, yani Fransa menfaatlerine aykırı olduğu için bunları birdenbire siz diyor bağımsız olduğunuz bu sınırlar içerisinde yaşayacaksınız ama kaynaklarını eskisi gibi Fransa, İngiltere, işte batılı sömürgeci evet. üçler bir şekilde kurdukları düzenekle sürdürüyorlar. Ama diyorlar senin işte Fransızsan Fransa'ya, İngiliz sömürgesiysen İngiltere'ye gelmen vizeye tabidir diyor. Ülkenden dışarı çıkamazsın. Özgürsün ama hı hı. kendi hapishane içerisinde, parantez, kendi ülkende özgürsün. Dolayısıyla şu anda ben iddia ediyorum, bu mülteci olarak sallara binen insanların yaşadığı ülkelerde hala sömürü düzeni devam ediyor. Ülkelerin yer altı ve yer üstü kaynaklarını doğrudan veya dolaylı bir şekilde işbirlikçiler vasıtasıyla bu ülkeler kendi ülkelerine transfer ediyorlar. Ve kendi ülkesinde fakir, geçinemeyen Hele bir de siyasi kaos, kargaşa ya maruz kalan insanlar canlarını kurtarabilmek ve ailelerine daha iyi bir gelecek sağlayabilme ümidiyle işte o hiç de güvenli olmayan sallarla Avrupa'da kendine bir gelecek umuduyla. Yani insanların ne kadar çaresiz olduklarını anlayabilme açısından bu önemlidir. Yani siz 100 kişilik bir bota veya gemiye 700 kişi biniyorsunuz ve kadın çocuk demeden ve Mora Yarımadası dediğimiz yer Yunanistan'ın en güneyi, Libya ile Yunanistan arasında kalan bir bölge Akdeniz'de ve Yunan Frontex'e bağlıdır onlar Avrupa Birliği'nde. Evet. Önleme birliğidir mültecileri. Eğer küçük botlarsa şişliyorlar, orada öldürüyorlar, hiç kimsenin haberi olmuyor. İşte bu böyle 7-800 kişilik, 1000 kişilik büyük gemilerse işte halat takıp İtalya'ya doğru sürüklerken gemi batıyor ve hiç yani kurtarmak gibi de bir dertleri
olmuyor.
Şimdi haberde az önce siz beyan ettiniz. Tabii 1900'lü yılların başında batan o Titanic gemisinin enkazında dalış yapmak amacıyla Titan adlı yine bir gemideki, evet, zengin iş adamlarından oluşan macera turizmi, evet, başlığında sanırım 250 bin dolar mı? Evet. Yani yüz binlerce dolar para vererek o dalış turizmine giren 3-5 zengin iş adamının kaybolmasından dolayı ABD, Kanada, İngiltere helikopter, denizaltı, uçak ve benzeri bir türlü bir dünya
ekipmanı seferber
etti. Oradaki 3-5
zengini
kurtarmak için.
Evet.
İşte tam da böyle bir dünyada yaşıyoruz. Yani bir tarafta turistik amaçla dalış yapan birkaç zengini kurtarmak için o kapitalist sistem bütün gücünü seferber ederken, öbür tarafta kadın, çocuk, hani bunlar kadın hakları savunucusuydu, hı hı, hani bunlar çevreciydi, hani bunlar insan hakları savunucusuydu, ama ölen kişi Pakistanlıysa, Somali'dense, Afganlıysa, Müslümansa, inanın evindeki o pet shoplardan aldıkları kedi köpek kadar değerinin olmadığını artık biz defalarca yaşayarak görüyoruz. İşte burada bize düşen vazife Türkiye tesbihin imamesidir. İşte Türkiye'nin ayağa kalkması, Türkiye'nin askeri olarak, ekonomik olarak, siyasi olarak tekrar ayakları üzerinde durması, işte bu mültecilerin kendi ülkelerinde yaşayabilme ümitleridir. Onun için seçim gecesi sabahlara kadar bu insanlar Türkiye'yi takip ediyorlar. Çünkü hala ellerindeki kaynaklar çalınıyor bu ülkelerin. Yani Afrika örneğinden yola çıkacak olursak, hı hı, ben iddia ediyorum şu an Afrika'da 1 milyar 300 milyon insan var. Afrika 2 milyar insanı besleyebilecek yeraltı yerüstü kaynaklara sahip bir, evet, kıtadır. Ama bir şekilde bu kaynakları sömürgeci ülkeler yasal kılıf uydurarak kendi ülkelerine transfer ediyorlar. Bu insanlar da açlığa mahkum olan bu insanlar da ölümü göze alarak bu hiç de güvenli olmayan insan tacirlerinin insafına kalmış bir şekilde işte Avrupa'ya ulaşabilenlere de kimse kırmızı halı sermiyor yani. Orada, evet, da sefalet, evet, dram, türlü badireler atlatıyorlar ama bir de göz göre göre denizin içerisinde ben şeyi hatırlıyorum, hatırlatıyor bana. Yani 1500'den 1865'e kadar o köleliğin kaldırılmasına kadar 350 sene boyunca Afrika'dan Amerika'ya köle ticareti yaparken yolda hastalananları filan
atıyorlar
denize. Okyanusun içine atıyorlardı. 10 milyonlarca insan böyle Atlas Okyanusu'nun içine girmişti. Şimdi Akdeniz bu şekilde bir mülteci mezarlığına döndü maalesef.
Maalesef.
Buna bütün 8 milyar insanlığın ve 2 milyara yaklaşan Müslümanların vicdan azabı duyması, kafa yorması ve bu insanların kendi ülkelerinde, kendi köylerinde, kasabalarında, şehirlerinde insanca yaşayabilecekleri bir dünyanın kurulmasının mücadelesini yapmak zorundayız. Hmm. sorunun kökenine inmeden, yoksa bunları haber değer sürekli konuşuruz.
Evet. Bir taraftan böylesine mültecilerin denizlerde yitip gitmesi, bir taraftan da yaklaşık 3-5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapan bir Türkiye söz konusu. İşte bu sığınmacılar daha güzel bir ortamda yaşasınlar diye Türkiye ile Suriye ilişkilerinin normalleşmesi gündemdeydi hocam. Son olarak Astana'da Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesine dair bir toplantı daha yapıldı. Aynı zamanda Suriye konulu Astana toplantılarının da yine bir devamı da burada gerçekleşti aynı dönemde. Burada Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi için yapılan istişarelerde bir yol haritası hazırlanması noktasında karar alınmıştı. Bu toplantıda da o yol haritasının ilerlemesi noktasında neler yapıldığına dair konular konuşuldu. Tabii daha neler olması gerekiyor, işte bunlar tartışılıyor. Bir sonraki toplantının da Moskova'da yapılacağı ifade edildi. Türkiye-Suriye ilişkilerine dair bu son yapılan toplantıda yeterince ilerleme kaydedildiğini düşünüyor musunuz?
Şimdi önce Rusya-Türkiye arasında başlayan, arkasından İran'ın dahil edildiği, evet, üçlü Astana görüşmelerine son dönemlerde Suriye rejimini de davet ederek, hı hı, dörtlü masa kuruldu. Fakat bu 20. toplantıda artık Astana sürecinin Astana'da, bundan sonra Kazakistan'da yapılmasına, evet, son verildi. Yani başka, yani Kazakistan bu işin içerisinden çıktı. Burada Amerika'nın baskısı olduğunu söyleyenler, hı-hı, var. Çeşitli spekülatif şeyler var. Burada kesin elimizde bir şey olmayınca net konuşamıyoruz. Ancak şunu ifade etmek lazım. Astana toplantılarının o 20. toplantıya gelinceye kadarki özetini şöyle söyleyebiliriz. Rusya ve Türkiye'nin yakınlaşması neticesinde Türkiye Fırat'ın batısında ve doğusunda harekat yapma imkanı sağlayabildi. İran'la da görüşülerek aslında ortak düşmanın, yani bu bölgede Suriye'nin parçalanması ve YPG, SDG, bu PKK unsurlarının olduğu, şu an Suriye'nin üçte birini Fırat'ın doğusunda kalan ve petrol ve su kaynaklarına hükmeden bu yapının hem Türkiye için bir tehdit olduğunu hem de Suriye'yi parçalanmaya götürdüğünü, Rusya, İran, Türkiye ve Suriye'yi ortak masada birleştiren yegane unsurun Suriye'nin toprak bütünlüğü olduğu, şu anda Suriye'nin toprak bütünlüğüne de en büyük halel getirecek unsurun Fırat'ın doğusundaki PKK veya, hı, adına SDG, YPG, evet, dedikleri ABD destekli ABD'nin peydahladığı bir, evet, yapı olduğunu, hı, görüyoruz. Şimdi ortak bir hedef bu olunca Amerika ve batılı medya bunu kösteklemeye başladı. Bir diğer konu Türkiye açısından. Türkiye diyor ki bu 30 kilometre derinliğinde hem Irak hem Suriye sınırı boyunca güvenlikli bölge oluşturmuştu. Hatta bu Haseke ve Aynel Arap kısmı da yarım kaldı o operasyonun, Türkiye'nin bir takım, evet, işte ekonomik sıkıntılara düşmesi neticesinde siyasi konjonktürü de uygun değildi. Şimdi Suriye rejimi her işi bir kenara bırakıyor. Türkiye'nin kontrol ettiği bölgelerden çekilmesini, çünkü kendisi için ÖSO dediğimiz, şu anda Suriye Milli Ordusu'nun, rejim için sanki ABD ve PKK'dan daha tehlikeli, evet, bir unsur olduğunu söylemesi neticesinde olaylar biraz istenen hızda gitmiyor. Dolayısıyla rejimin şu anda bir taraftan Arap Birliği'ne, o 22 Arap ülkesinden oluşan o birliğe tekrar kabul edilmesi neticesinde biraz da kendine meşruiyet bulduktan sonra ilk hedefi kontrol edemediği, ülkenin üçte birine el koyan PKK, YPG, Amerikan destekli unsurlara değil de Türkiye'nin önce bu kontrol ettiği, evet, işte Barış Pınarı bölgesinden, Fırat Kalkanı ve Afrin bölgesinden çıkmasını talep etmesi aslında masayı çıkmaza sokan bir unsurdur. Önümüzdeki günlerde buna nasıl bir çözüm bulunacak, bunu dışişleri ve güvenlik, hı hı, bürokrasisi konuşuyordur. Evet. Bunu bizim detayları bilmemiz mümkün değildir. Ancak orada bir tıkanmanın olduğunu söylemek mümkündür.
Peki hocam. Devam ediyoruz. Ukrayna İyileştirme Konferansı gerçekleştirildi İngiltere'nin başkenti Londra'da. Buraya Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı. Ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la da bir araya geldi. İkili ve heyetler arası bir görüşme gerçekleştirildi. 5 önemli konunun bu toplantıda konuşulduğu ifade ediliyor. Ve diğer taraftan dış basında dolaşan haberlerde de Hakan Fidan için çetin bir muhatap olduğu ifade ediliyor hocam. Bu ikili görüşmeye, heyetler arası görüşmeye dair neler söylemek gerekir? İşte Ukrayna'daki durumun konuşulduğunu, İstanbul Tahıl Anlaşması, NATO genişlemesi, Güney Kafkasya'daki gelişmeler bağlamında Azerbaycan-Ermenistan normalleşmesi ve ikili ilişkilerin ele alındığı zikrediliyor. Ayrıntılı haberlerde Türkiye-ABD arasında gerçekleşen bu önemli görüşmeye dair notlarınız nelerdir hocam?
Şimdi Türkiye-ABD ilişkileri, Türkiye'nin NATO'ya üye olduğu 1950'li yılların başından bugüne kadar hiç eşit ortaklar ve eşit müttefikler seviyesinde olamadı. Hep ABD'nin üst perdeden buyurgan bir noktada
tutum
olması
takındığı, evet.
Türkiye'de ödevlerini yapan ülke konumundaydı. Hatta 1950'li 60'lı yıllarda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın maaşının bile Amerika tarafından ödendiği, istihbaratın aslında
CIA'ya bağlı olduğu,
Türkiye'nin bu bölgedeki Amerika'nın işine yarayacak bilgi toplayan bir kurum haline dönüştürüldüğü ve o günlerden bugünlere gelindiğinde Türkiye'nin artık kendi ulusal çıkarları doğrultusunda, mesela az önce bugün programa girmeden önce Türk istihbaratının Haseke'de yapmış olduğu operasyondan bir görüntü vardı. Yani Türkiye artık Pençe Harekatı sebebiyle Irak'ın kuzeyinde daha 100-200 kilometre derinlerde operasyon yapıp terör örgütü elebaşlarını derdest edebiliyor. Aynı şeyi Suriye'de, hatta Balkanlar'da, dünyanın birçok yerinde bunu gerçekleştirebiliyor ki bu artık Amerika'nın, Rusya'nın bugüne kadar dünyada yapa geldiği operasyonlardır. Çünkü istihbarat kendi aleyhine faaliyette bulunan casusları veya terör elebaşlarını
bulunduğu
bulur,
yerde
yakalar ve imha eder. Amerika bu noktaya alışmaya çalışıyor. Birincisi bu. İkincisi Türkiye'nin bu seçim öncesine kadar takındığı tavrı hep böyle seçim sonrasına ötelediler. Niye? Çünkü Batılılar hep ABC planları yaparlar. Yani birinci planları mevcut Erdoğan yönetimini sonlandırmakta. Bunun için elinden gelen her türlü ekonomik, medya desteği, sosyal medya başta olmak üzere muhalifleri, yani oradaki muhalifin Kılıçdaroğlu olması önemliydi. Kim olursa olsun Erdoğan'ın karşısında ona elinden gelen desteği verdiler. Olmadı. Şimdi bu defa mevcut yönetimle nasıl bir yol yürüyeceklerinin şeyini bulmaya çalışıyorlar. Bu görüşmeyi de bu çerçevede değerlendirebiliriz. Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olması Batı medyasında da çeşitli şekillerde değerlendirdiler. Artık bir Çetin Ceviz kavramı kullanmasının sebebi artık böyle sade suya tirit, işte Türkiye bizim müttefikimiz, dostumuz vesaire, gönül okşayan, çünkü Amerika'nın şöyle bir politikası vardır. Pentagon hep şahindir, girer, vurar, kırar, döker, istediğini elde eder. Mesela diyelim ki bir DAEŞ'li terörist bir binaya girdi, havadan bombardıman eder, bir teröristi öldürüyorum diye 30 tane de sivil öldürür. Hiç kimse de buna hesap soramaz.
Evet.
Ama Dışişleri Bakanı da gelir güvercin rolünde. İşte biz insan hakları, demokrasi istiyoruz, bölgeye barış getirmek istiyoruz. Yani Amerika kurulduğu günden beri demek ki Pentagon, Savunma Bakanlığı dünyanın bir çeşitli yerlerinde operasyonlar yakar, darbeler yaptırır, rejimleri değiştirir, insanları öldürür, tutuklar getirir, Guantanamo üstünde sorgular. Ama Dışişleri Bakanları da gittikleri ülkelerde güvercin rolünü oynarlar. İnsan hakları, demokrasi yumuşatmaya çalışırlar. Hep bu iyi polis, kötü polis örneğidir. Şu anda da o konuşmayı bu çerçevede değerlendirmemiz lazım. Ama Türkiye'de önüne koyuyor. Diyor ki ya artık bu tür böyle tribünlere konuşulan sözlerle Türkiye artık karnı tok.
Hı hı.
Siz Suriye'de bal gibi Türkiye'nin aleyhinde faaliyet gösteren bir terör örgütünü destekliyorsunuz. İsveç'in NATO'ya girmesini istiyorsanız Türkiye'nin bu güvenlik hassasiyetini dikkate alacaksınız. Yoksa Türkiye'de veto edecektir diyor. O 12 Temmuz'daki toplantıda bunu Türkiye açıkça beyan ediyor. Önceden tehdit ediyorlardı. Sizin ekonominizi batırırız. Sizin ülkenizi karıştırırız.
Şu silahı size vermeyiz,
dünyayı
bu silahı
dar
vermeyiz
ederiz diyorlardı. Evet. Ve Türkiye de bundan tırsıp geri çekiliyordu. Şimdi artık son dönemlerde bunlar, bu tehditlerin de bir işe yaramadığını göreceklerdir diye umut ediyoruz.
Peki hocam. Bu bölümü nokta atayalım. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli dinleyenlerimiz, bizden ayrılmayın. Kıymetli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Birliklerimize Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Halil Kurt hocamla devam ediyoruz. Hocam, NATO tarihinin en büyük hava tatbikatı gerçekleştiriliyor Almanya'da ve buraya iki önemli ülke de katılıyor diyelim, ya da iki önemli davet de yapıldı. İsveç ve Japonya, NATO üyesi olmayan iki ülkenin bu tatbikata katılımının amacı nedir? Davet edilmesinin amacı nedir? İsveç'i biraz anlayabiliyoruz. Üyeliği söz konusu ama Japonya'nın davet edilmesi ne anlama geliyor? Bize bu tatbikatın önemine dair neler söylersiniz?
Evet, bu NATO'nun hava tatbikatı yani 4 yıl süren hazırlıkların ardından başladı ve 12 Haziran ile 23 Haziran tarihleri arasındaki bu tatbikatta Almanya lojistik merkez olarak kullanıldı.
Evet.
Dikkat çeken bir konu, NATO üyesi olmadığı halde İsveç ve Japonya'nın da katılıyor olması. Şimdi İsveç'in katılıyor olması aslında İsveç devletinin NATO üyesi olmayı istemesinden çok daha fazla Amerika Birleşik Devletleri'nin İsveç'i NATO'ya katma arzusu dikkati çekmektedir. Ve bunun için de Macaristan ve Türkiye'yi sürekli olarak sıkıştırmaktadır. Türkiye ise şartlarını baştan koydu ve hala da aynı noktada duruyor. Şimdi İsveç hadisesinin önümüzde geçtiğimiz programlarda da defalarca konuştuğumuz için Japonya... Ya bir parantez açmak istiyoruz. Japonya 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda aslında emperyal hedefleri olan Mançurya'yı, Çin'in bir bölümünü, Moğolistan'ı işgal eden, ta Güneydoğu Asya, Malakka Boğazı'na kadar gelen ve Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombası atılmadan hemen önce Güneydoğu Asya'nın büyük bir bölümünü kontrol eden, Avrupa'da savaşı kazanan İngiltere, Amerika, Fransa üçlüsünün Pasifik'te ise hala Japonya'ya karşı bir başarı elde edememesi üzerine atom bombası birinci attılar. Dediler ki her gün bir tane atacağız. Elimizde 300 küsür tane atom bombası var. İkinci bombayı yedikten sonra Japonya teslim oldu. İşte bu teslimiyet neticesinde 1945-52 arasında bir merkez valisi atandı. Japonya Amerika'dan atanan bir vali tarafından idare edildi. Öyle bir anayasa, öyle bir yasal çerçeve oluşturuldu ki Almanya ve Japonya silahtan arındırılmış, ordusu olmayan, sadece emniyet teşkilatıyla iç güvenliğini sağlayan bir ülke konumuna getirildi. Japonya'nın bu kadar askeri olarak Almanya, Japonya güçsüz olmasına rağmen dünya ekonomik sıralamasında bakıyorsunuz ABD, Çin'den sonra Almanya ve Japonya geliyor. Yani dünyanın en büyük 3. 4. ekonomileri olan bu ülkelerin askeri olarak çok zayıf olması Çin'in bölgede yükselmesine bağlı olarak Amerika'nın Pasifik'teki kontrolü kaybetmesine sebep olabileceği düşünülerek Japonya'nın güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Amerika burada bir taşla iki kuş vurmanın peşinde. Birincisi Çin'i dengeleyebilmek için Japonya'yı güçlendirmeye çalışıyor. İkincisi de artık sürekli olarak olağan müşterisi olan Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerine silah satarak belli bir noktaya geldi. Şimdi Almanya ve Japonya'nın bu ekonomik Körfez'de nasıl ki bir petrodolarlar vardı. Bunu Amerika'ya çekmek için silah satıyordu. Şimdi Almanya'ya, Rusya'ya karşı, Japonya'ya da Çin'e karşı daha güçlü olmaları gerektiğini, bunun için de silah sanayinin, yani askeri olarak teçhizatlarının güçlendirilmesi gerektiğini, bunun için de Amerikan silahlarının satmaları gerekiyor. Şimdi burada Japonya'yı NATO tatbikatına koyarak aslında NATO'ya da üye yapmak istiyor. Halbuki NATO'nun adı North Atlantic, Kuzey Atlantik Savunma Paktı. Fakat Amerika Afganistan işgalinde de olduğu gibi dünyada kendi çıkarları doğrultusunda yapacağı bir takım savaş stratejilerine NATO'yu adeta bir kalkan olarak kullanmaktadır. Ve Fransa buna önemli ölçüde karşı çıkmaktadır. Türkiye'de artık yavaş yavaş sesini yükseltmeye başladı. Çünkü NATO'nun kuruluş misyonu Avrupa'yı Sovyet tehdidine karşı korumaktı. Ortada Sovyetler Birliği diye bir ülke kalmadı. Şimdi Rusya'yı öne çıkarmaya bahane başladılar ediyor. Ve İsveç'in, Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği de oradan kaynaklanıyor. Yani ez cümle olarak şunu söyleyebiliriz. Amerika bir taraftan Rusya'yı Ukrayna'ya saldırtarak Avrupa'daki saflarını sıklaştırıp Almanya başta olmak üzere İskandinav ülkelerine silah önemli satarak, ölçüde silah satacak. Çünkü Körfez'de artık
doyuma ulaştılar satışlar.
Evet. Almanya ve Japonya'nın da ekonomik olarak, yani dünyanın 3. ve 4. büyük gayri safi milli hasılasına sahip ülkelerdeki bu birikmiş paraları silah sanayine aktarma planıdır. Dolayısıyla yakın bir gelecekte Japonya'nın da NATO üyeliği için bastırırsa Amerika'yı şaşmamak lazımdır diye düşünüyorum.
Evet. NATO üyeliği, silah satışı demişken hocam bir önemli soruyla devam edelim. Pentagon'un basın sekreteri yardımcısı Sabrina Singh'e bir soru soruluyor basın toplantısı sırasında. ABD Türkiye'ye S-400 alım yüzünden yaptırım uygularken Hindistan'a neden yaptırım uygulanmıyor sorusunu yöneltti bir basın mensubu. Tabii Sabrina Singh buna net bir cevap veremiyor. İkisi farklı şeyler diyor. Bu ikiyüzlü, ABD'nin ikiyüzlü tavrına dair sizin düşünceniz nedir? Yani Türkiye'ye S-400 satılınca ambargo uygulanıyor, yaptırım uygulanıyor. Hindistan'a satılınca herhangi bir ses çıkarılmıyor, hatta destekleniyor. Buradaki ikiyüzlülüğün arka planında ne yatıyor?
Şimdi Hindistan'ı önce bir ne anlama geldiğini bir şey yapalım. BRICS denen bir yapı oluşturuldu son 15-20 yıl içerisinde. Brezilya, Rusya, India, Hindistan, Çin ve daha sonra buna Güney Afrika'yı da aldılar. Bunlar NATO'ya, Avrupa Birliği'ne ve Batı blokuna alternatif kurumlardır. Şimdi Hindistan'ın şöyle bir özelliği vardır. Bölgesinde küresel dengeleri değiştirebilecek bir aktör konumunda. Yani önümüzdeki 10 yıllar içerisinde Çin'le ABD'nin, artık Rusya'nın çok büyük bir tehdit olmadığını görüyoruz Amerika'ya karşı, Amerikan hegemonyasına, askeri, ekonomik gücüne karşılık. Dünyanın merkezi de artık Atlantik'ten Pasifik'e kaydığı için Çin'e karşı Amerika'nın mücadele ederken işte Japonya'yı, Güney Kore'yi, Avusturya'yı, Yeni Zelanda'yı yanına çekiyor ama yetmiyor. Burada Hindistan faktörü. Hindistan eğer Çin, Rusya blokunun yanında yer alırsa Amerika orada boşa düşer.
Evet.
Ama Amerika'nın yanında yer alan bir Hindistan, bölge dengeleri açısından Hint Okyanusu'nda ve Pasifik'te önemli bir şey. Bu nedenle Hindistan bu kozunu da iyi kullanıyor. Yani diyor ki Amerika'ya, yani bana karşı öyle çok hasmane tavır yaparsan bak Rusya ve Çin burada hemen yanı başımda. Bu nedenle Hindistan bunu tepe tepe kullanıyor. Rusya'ya ambargo uygulandığında doğal gaz ve petrol alımlarında en çok Hindistan başı çekiyor. Çünkü ucuz spot piyasadan, yani son 1-2 yıl içerisinde bu Ukrayna hadisesinden sonra Hindistan Rusya'dan ucuz petrol ve doğalgazını alıyor. F-400 füze sistemlerini alıyor. Çin'le ticareti
devam ediyor.
Fakat Amerika'ya da diyor ki seninle müttefikim diyor. Yani Çin'le bir problem olursa ben Amerika'nın yanındayım diyor. Amerika ise Pakistan'ı kaybetti bu konuda. Pakistan şu anda Amerika yerine Çin'i tercih etti. Bütün ticaret rotaları, hatta Karaçin'in yakınlarındaki sanırım Kvadar limanını verdi. Yani orada bütün Çin malları Karaçi yakınlarındaki o limana geliyor. Oradan Afrika ve Orta Doğu pazarlarına gidiyor. Ve o geleceğin dünyasında Pakistan tercihini Çin'den yana kullandı. Pakistan'da bu kadar kargaşanın, kaosun, darbelerin olmasının sebebinde de CIA parmağının olduğunu bilmemiz lazım. Evet. İşte Türkiye'de Amerika şunu hesaba katmadı. Türkiye ve Pakistan'ı hani tırnak içerisinde argo bir tabir, çantada keklik gördü. Yani bunlar nasıl olsa bizim kontrolümüzde olan evet. ülkeler ama şu anda Pakistan Çin'le ittifak yapıyor ve Türkiye ise Rusya, Çin, Avrupa Birliği, Amerika arasında diyor ki ben denge politikası izliyorum ama diyor yani bu gerek bu PKK hadisesine gerek bu NATO'daki uygulamalarınız şey yaparsa yani Türkiye'nin elinin tek bir seçeneğe bağlı olmadığını ifade ediyor ve ben iddia ederek şunu söylüyorum. Türkiye kadim olarak ayağını yere sağlam basar da Amerika'ya karşı dik durur ve bu dik duruşunu sürdürebilirse Suriye'deki o PKK-YPG yapılanması olsun, FETÖ olsun yani şu anda Amerika ile Türkiye arasındaki diyelim ki 3 madde, 5 madde, 10 madde saydığı problemlerin hepsini terazinin bisikletine koyalım. Öbür tarafa da Türkiye'nin Amerika ile ilişkilerini koparıp başka bir bloka geçmesini koyalım. Amerika bunu asla kabul etmez. Son tahlilde Türkiye'nin istediklerini verir. Bozuk para gibi harcar oradaki YPG'yi falan. Türkiye'yi kaybetme riski göz önüne kaldığında. Amerika Türkiye'ye bir şey vermeden onları yapmak istiyordu. Yani Türkiye yine benim müttefikim olarak kalacak ama ben bu bölgede de istediğim atı koşturacağım. O nasıl olsa bir şey diyemiyor. Ama Türkiye tıpkı Hindistan gibi yani eğer siz bana bir takım engeller çıkarırsan yani Amerika yerine Çin'le Rusya'yla yoluma devam ederim diyebilme dirayetini gösterdiği an Türkiye'nin her istediği altın tepsi de ona sunulacaktır. Çünkü Amerika'nın bu coğrafyada Türkiye'nin müttefikliğini kaybetme lüksü yoktur. Son cümle olarak söylüyorum Avrupa Birliği'nin, NATO'nun ve Amerika'nın. Türkiye'nin onlara ihtiyacı olduğundan daha fazla onların Türkiye'ye ihtiyacı vardır. Hem ABD'nin hem NATO'nun hem de Avrupa Birliği'nin. Bakmayın bize üst perdeden laf söylediklerine. Son tahlilde Türkiye ipleri koparıyorum desin. Tekrar yeni tekliflerle girirler.
Evet. Devam edelim hocam. Terör demişken Türkiye'nin terörle mücadelesi Suriye ve Irak'ta devam ediyor. Son olarak IKB'ye Başbakanı Mesrur Barzani Türkiye'de Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Bu görüşme Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e soruldu. Bunun etkileri olacak mı diye. Şüphesiz olacak dedi. Terörle mücadeleye olumlu etkileri olacaktır dedi. Diğer taraftan Irak'tan da bir açıklama geldi. Irak Terörle Mücadele Servisi Başkanı Abdülvahap Saadi Başbakan Sudani'nin talimat vermesi halinde diğer terör örgütleri gibi PKK'ya karşı da operasyon düzenleyebileceklerini söyledi. Bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye'nin terörle mücadelesine dair?
Bu gelişmelerin temelinde aslında Kerkük bölgesindeki petrol ve doğalgaz yataklarının paylaşımı kavgası vardır. Çünkü ayakları artık Suriye'nin kuzeyinde bu Membiç, Ebu Kemal arasındaki Fırat Nehri boyuncaki su kaynakları ve petrol kaynaklarına el koyan YPG, PKK unsurları doğuya doğru alanını genişleterek o Kerkük petrollerine de el koymaya çalışıyor. Evet. İşte bunun üzerine Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nden Barzani bölgesindekiler Türkiye'nin pençe kilit harekatı yapmasının önünü açtılar. Türkiye ile şu anda Barzani yönetimi arasında çok sıcak diyaloglar vardır. Bunun sebebi ortak düşman PKK'dır. Çünkü Kerkük petrollerini PKK ile geçirirse Barzani de orada bir siyasi alan bırakmayacaktır. Öbür taraftan Irak bölgesel yönetimin yanı sıra Bağdat'taki merkezi hükümetin de zaman zaman bu PKK ile bu petrol bölgelerinin paylaşımı konusunda sıkıntılar yaşıyor. Dolayısıyla PKK'nın derdest edilmesi hem Irak merkezi hükümetinin hem Barzani'nin hem de Türkiye'nin ortak çıkarını evet. olduğu için burada harekatların önümüzdeki günlerde başlaması muhtemeldir. Sadece daha güneydeki Talabani bölgesinde şu anda yuvalanıyor PKK'lılar. Evet. Ve MİT'in operasyonlarının çoğu da artık Talabani'nin kontrol ettiği, yani Erbil'den daha güneyde Süleymaniye bölgesi ve İran'a kadar uzanan bölgelerdedir. Çünkü tarih boyunca Barzani'ler Osmanlı döneminden beri Türklerle, bu Talabani'ler ise İranlılarla iş tutmayı geleneksel özellikleridir. Barzani'ler biraz daha muhafazakardır. Talabani bölgesi biraz daha sosyalist, evet, bakış açısına sahiptir. Ve şu anda Talabani bölgesi dışında kalan Barzani'nin kontrol ettiği bölgesel Kürt yönetimi ve Irak merkezi hükümetini Türkiye ile ortak hareket edip PKK'nın o başta Irak'ın kuzeyindeki Kandil olmak üzere birçok yerde operasyon yapılabileceğini bundan sonra bekleyebiliriz.
Peki hocam, devam edelim. Filistin'de Batı Şeria'daki son gelişmelerle ilgili hadiselere bakalım. Hocam, terör devleti İsrail saldırılarına her zaman olduğu gibi devam ediyor ama diğer taraftan Yahudi işgalciler de bireysel olarak Filistinlilere yönelik saldırmaya devam ediyor. Bu saldırılar neticesinde de Filistinliler 4 İsrailliyi öldürdü. Sonrasında da Batı Şeria'da işler çığırından çıktı. 20 yıl sonra İsrail ilk defa Apache helikopterlerle Batı Şeria'ya saldırdı. Yine İHA'larla saldırdı. Son olarak 3 şehidin olduğu ifade ediliyor. Daha önceki saldırılarda 7 Filistinlinin katledildiği ifade edildi. Aralarında çocuk ve kadınlar da var. Filistin'de Batı Şeria'da neler oluyor ve ucu nereye kadar gidebilir? Bunu konuşalım. Bu hadiseler üzerine de İsrail diğer taraftan yerleşim yerleri açma noktasında yeni yerler de ortaya koydu.
Şöyle bunu söyleyelim. 1948 yılından bu yana adım adım gidiyor. 1967 Arap-İsrail Savaşı'ndan sonra da Şeria Nehri'nin batı kısmını, Doğu Kudüs'ü işgal etti ve o tarihten itibaren de her yıl 300, 500, 1000, 3000, 5000 konutluk yeni yerleşimci bölgesini imara açıyor ve oraya en fanatik, yani şu anda İsrail'in içerisindeki kökten dinci fanatik Yahudilerin yaşadığı yerler ya Doğu Kudüs'tür ya da Batı Şeria'daki yerleşimcilerdir. Yani mesela İsrail vatandaşlarının şöyle bir özelliği vardır. Yani Polonya'dan Rusya'ya, Afrika'dan Almanya'ya, dünyanın dört bir yanından hatta Türkiye'den de giden Museviler vardır. Evet. Bunların içerisinde sosyal demokrat, insan hakları savunucusu, hatta LGBT'ci olanlar olduğu gibi bir de kökten dinci ve acımasız, yani en iyi Müslümanın veya ölü Müslüman olduğunu düşünen ve bunun için de eğitim alan insanlardır. İşte bu Batı Şeria bölgesindeki Yahudi yerleşimcilerin her geçen gün adım adım alan genişlettiklerini ve şu anda 500 binin üzerinde Batı Şeria'da, evet, bakın 500 bin civarında Yahudi yerleşimcinin olduğu resmi rakamlardan ifade ediliyor. Ve bunlar içerisinde işte geçtiğimiz hafta 4 tane yerleşimcinin öldürülmesi İsrail için kırmızı çizginin aşılmasıdır. Çünkü her gün 3 tane 5 tane Filistinli genci sudan bahanelerle yaralıyor, öldürüyor, hapse atıyor, evini yıkıyor. Bu onlar için sıradan vakaya diyeden bir olay.
Onların hakkı olarak
ama
görülüyor. Evet.
Siz oradaki Filistinliler olarak bir tane Yahudi yerleşimci öldürürseniz oranın güvenlikli olmadığı, Yahudiler için güvenlikli olmadığı ve oraya gelecek yerleşimcilerin acaba sorusunu sormaya başlaması Yahudiler için milli güvenlik sorunudur. Dolayısıyla buna en ağır bir şekilde cevap veriyorlar. Eskiden evlerini yıkıyorlardı. Şimdi ek olarak şu anda hasat zamanı mahsullerini de yakmaya başladılar. Yani ekili tarlaları, evet, hasat zamanı gelmiş tarlaları yakıyorlar. Ve yani dünyada yani akla gelebilecek ne kadar kötülük varsa hepsini şu anda İsrail Batı Şeria'daki o Müslüman Araplar, Filistinler üzerine yapıyor ve maalesef dünyadan da çok da fazla bir ses çıktığı yok. Çünkü şunu biliyorlar, İsrail'i bir kınama tasarısı yapsalar Amerika bunu veto edecek. Evet. Arap ülkeleri de 1967 ve sonrasında birkaç kez İsrail'e karşı askeri olarak kafa tutmaya çalışmışlar. Başlarına çok büyük sıkıntılar gelmiş. Onun için de kimse bana dokunmasınlar da diyor. Orası, evet, artık önce bir ümmetin meselesiydi. Sonra Arapların meselesi oldu. Arkasından da şu anda 21 Arap ülkesi de geri çekildi. Filistin meselesi oradaki sahipsiz bir avuç Filistinli Arapların meselesine dönüştürüldü maalesef.
Bununla birlikte hocam Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Çin'i ziyaret etti. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le görüştü. Burada söylediği iddia edilen bir söz yüzünden bir karşı saldırı başlatıldı. Mahmud Abbas'ın şöyle dediği iddia ediliyor. Doğu Türkistan meselesi Çin'in terörle mücadelesidir, biz de destekliyoruz. Daha sonra bu yalanlandı, Filistin tarafından böyle bir cümlemiz yoktur denildi. Diğer taraftan da Filistin direniş hareketlerinin Türkiye'deki temsilcilerinden oluşan bir heyet bu hafta sonu Doğu Türkistanlıları ziyaret edecekmiş ve buluşmada Filistin halkının Uygur Türklerinin yanında olduğu belirtilecekmiş. Bu gelişmeyi de paylaşalım.
Evet, şu anda Çin'in batısında Uygur, Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Türkiye'nin iki katı bir alan kaplıyor. 1 milyon 600 bin kilometre kare ve orada 20 milyon civarındaki Uygur Türk'ü her türlü siyasi, sosyal, kültürel hakları baskılanmış ve ekonomik kaynakları da Çin tarafından sömürülmekte. Petrolü, kömürü, demiri, evet, tarım ürünleri vesaire. Şimdi Çin'in orası yumuşak karın olduğu için Çin'e giden her siyasi aktör, bu Türkiye'de dahil olmak üzere, yani Türkiye mesela Çin'le ilişkilerini gelişirken Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerinin sosyal ve kültürel hakları konusunda iyileştirmeler talep edebiliyor ancak. Ama Çin bunları terörist veyahut da işte Çin yönetimine baş kaldıran
ayrılıkçı gruplar olarak
söylüyor. Halbuki 1948 yılına kadar 3000 yıllık Türk yurdudur Doğu Türkistan. Mahmud Abbas'ın orada neyi ne kadar söylediğini bilemiyoruz. Ancak bu Türk dünyası da çok negatif bir yankı yaptı. Çünkü oradakiler Filistin'i bir benzeridir. Filistin'de nasıl Yahudiler işgalciyse 1948'den itibaren aynı tarihlerde de Çin Doğu Türkistan'ı işgal etti. Bu nedenle yani akla ziyan bir açıklamadır eğer Mahmud Abbas böyle bir şey söylediyse. Yani burada Amerika'ya karşı Çin'in desteğini almak için bir takım işte Çin'in hoşuna gidecek cümleler söylediyse Batı medyası da bunu köpürterek vermiş olabilir. Bunu da ayrıca rezerv
olarak söyleyebiliriz. Böyle bir ifade kendi varlığının aynı zamanda inkardı, evet, değil mi hocam? Aynı
doğal olarak yani inkar anlamına geliyor.
Evet. Devam edelim hocam. Bir taraftan da Sudan'da iç savaş devam ediyor ve yaklaşık 2,5 milyon insanın yerinden edildiği ifade ediliyor. İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri de Sudan'da savaşan taraflara Kurban Bayramı'nda her türlü şiddet eylemini ve çatışmayı durdurma çağrısında bulunmuş. Evet, bayrama giderken Sudan'daki iç savaş nasıl değerlendirilmeli?
Evet, maalesef bir devlet içerisinde eline silahı geçiren kuvvetlerin çift başlı yönetimlerin sebep olduğunu, işte Türkiye'de de işte bu parlamenter sistemde bir hükümet vardı, bir de evet, işte elinde silah olan genelkurmay ve 10 yılda bir darbe yapıyordu. Sudan'da da işte bir askeri yönetim var. Ömer el-Beşir'i devirdikten sonra teknokratlar hükümeti kuruldu, arkasından tekrar darbe yaptılar. Fakat bu sefer elinde silah olan iki grup var. Bir meşru Sudan ordusu ve genelkurmayı, evet, diğer de hızlı destek birlikleri dediğimiz ve birçok ekonomik kaynağı altın yataklarına hükmeden bu gruplar arasındaki savaş Sudan'ın şu anda sosyal hayatını allak bullak etti. Adeta iç savaşa büründü. Ya buradan şu dersi çıkarmamız lazım. Yani bir ülkede bir tane siyasi otorite olur ve siyasi otoriteye bağlı bir tane askeri bir birlik olur ve siz bunu çift başlı yapmaya başladığınızda bu tür olaylar kaçınılmaz olur. Bundan da bütün dünyanın ders alması gerekir diye düşünüyorum.
Peki hocam, son olarak Fransa'nın Afrika'da düştüğü duruma dair bir fotoğraf, bir video dünya gündemine oturdu. Çat ordusuna bağlı askerler silah ve ekipmanlarını aldığı 5 Fransız askerini sıraya dizerek oturttu ve bu görüntülerde sosyal medyada gündem oldu. Çat askerlerinin Fransız askerlerine karşı takındığı tavır, Fransa'nın herhalde son dönemde Afrika'daki bu geldiği noktayı gösteriyor der misiniz siz de?
Sürekli Fransa Afrika'da hukuksuz ve insan hakları ihlalleri yaparken, yani siz kim oluyorsunuz, ben bunları yaparım, siz de bunu sineye çekiyorsunuz diyordu. Şimdi yavaş yavaş bu tür uygulamaların olması Fransa'yı şaşırtıyor. Siz neye güveniyorsunuz diyor.
Hı hı.
Şu anda Çat'taki Çat askerini ve emniyet güçlerini Türkiye eğitiyor.
Evet.
Artı Sahra altı birçok bölgeye Türkiye artık insansız hava araçları satıyor. Ve sadece Türkiye değil orada Rusya ve Çin'in de yavaş yavaş etkinlikler arttı. Dolayısıyla Fransa her geçen gün alan kaybediyor. Eskisi gibi artık Çat'ta, Burkina Faso'da, Nijer'de, Mali'de, Senegal'de at oynatamıyor. Bu da Fransa'nın ekonomisine olumsuz etki ediyor. Göreceksiniz bundan sonraki yıllarda Fransa'nın ekonomik olarak da dünya sıralamasında gerilere doğru gittiğini. Çünkü Paris'te bir refah varsa bu Afrika'nın kanı ve gözyaşı üzerinedir. Son bir söz söyleyeyim. Paris metrosu mesela kat kat işte ben çocukluğumda falan derlerdi. Paris'te bir metro var işte falan filan ama Afrika'dan getirdiği köleleri kırbaçla çalıştırarlar. Onların kanı ve gözyaşı üzerine. Batı medeniyetinin özeti budur aslında.
Evet.
Dolayısıyla da yani bir ışıltılı, bir parlak, bir zenginlik var ama onun makyajını kaldırdığımızda işte Afrikalının, Uzak Asyalının, bu coğrafyanın kanı, gözyaşı ve çalınan servetlerin olduğunda bilmekte fayda var. Bize eğitim sistemimizde Cumhuriyet tarihi boyunca bütün güzelliklerin, insan haklarının, demokrasinin batıda olduğunu gösterdiler ama hiç de öyle bir batı figürü görmüyoruz şu anda maalesef.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu haftada programımızı böylelikle noktalıyoruz. Evet, inşallah haftaya Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. Şimdiden Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyoruz. Hayırlara vesile olmasını niyaz ediyoruz hocam.
Hayırlı bayramlar diliyoruz bütün sevgili dinleyicilerimize.
Çok sağ olun.
Ağız tadıyla, aileleriyle bayram geçirmelerini temenni ediyoruz.
İnşallah. Hayırlı akşamlar. Hoşça kalın.